أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Tevbe suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 9. suresi olan Tevbe suresinin 30. ayetindeyiz. Allah-u Teala bu sureyi, kitabının tamamını kendi muradına uygun bir şekilde anlamayı, doğru bir şekilde yaşamayı ve tüm insanlığa doğru bir şekilde tebliğ etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu 30. ayette Allah-u Teala şöyle diyor: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ اِبْنُ اللّٰهِ. Nasraniler, yani Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. Bu kendi ağızlarıyla söyledikleri sözdür. Yani bu söz ne Tevrat'ın ne İncil'in içerisinde yer alan bir şey değildir. Tabii Tevrat'ı da İncil'e de tamamen aykırıdır. Kendi icat ettikleri sözdür. يُدَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ. Yani kendinden önce kafir olmuş kişilerin sözlerine benzetiyorlar. Onlar gibi yapıyorlar. Mesela işte hulul inancı vardır. Yani Allah'ın ruhunun insanın vücuduna girdiğine inananlar vardır. Ya da vahdet-i vücut inancı vardır. Kendilerini tabii Allah'ın bir parçası sayanlar vardır. Yani çeşitli şeyler vardır. Bu eskiden olduğu gibi bugün de devam ediyor. Mesela Yunus Emre'ye mal edilen bir şiirde şöyle dediği iddia edilir. İddia edilir diyorum çünkü o kadar çok Yunus Emre şeyleri var ki, yani hangisi doğru hangisi yanlış onu bilmemiz mümkün değil. Beni bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içer o. Yani siz bana Yunus falan diyor, ben değil, benim içimde bir başka bir ben var. O bir başka ben dediği tabii tamamen hulul denen, yani Allah'ın kendi vücuduna şey yapmış olduğu inancı. Şimdi katelehumullah, Allah kahretsin onları. Enna yufekun. Onlar bu yalana nasıl geliyorlar? Doğru yol dururken bu yanlışa nasıl çevrilebiliyorlar? Şimdi bunlar ittehadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Ahbarlarını ve ruhbanlarını Allah ile kendi aralarına Rabler olarak koydular. Ahbar dediğimiz yani hibr, mürekkep yalamış olanlar, yani alimlerini. Ruhban da işte Allah'tan korktuğuna inandıkları din adamlarını. Yani Allah alimlerini ve din adamlarını Allah ile kendi aralarına ilahlar olarak koydular. وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَمْ. Meryem'in oğlu Mesih'i de öyle yaptılar. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا. Halbuki kendilerine verilen emir bir tek ilaha kulluk etmeleriydi. لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ. Ondan başka ilah yoktur. سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْتِكُونَ. Allah-u Teala onların ortak koştuklarından uzaktır. Şimdi burada Allah-u Teala bize Yahudileri ve Hristiyanları anlatıyor. Tabi dersimiz sırasında göreceksiniz ki bugün Müslümanlar da maalesef onların dediklerini birçok konuda kabul etmişler. O hale gelmişlerdir. Şimdi Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Yahudiler diyor ki biz öyle bir şey demedik. Ya siz kendiniz Allah'ın oğlu diyorsunuz yani. Bırakın onu, Üzeyr'i. Yani Üzeyr kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette geçer. Allah'ın nebisi olup olmadığına dair Kur'an'da bir açık ifade yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresindeki ayetinde ve diğer başka ayetlerde Üzeyr ile ilgili açıklamalar vardır. O açıklamaları Tevrat'ta yer alan Ezra ile ilgili açıklamalarla birleştirdiğimiz zaman Üzeyr Aleyhisselam'ın gerçekten çok Yahudiler açısından bir çok önemli olan bir kişi olduğu, Allah'ın ayetlerinden bir ayet olduğu açıkça belirtiliyor. Şimdi o konuya girersek sadece o konuda ders yapmamız lazım. İnşallah o konuda müstakil bir ders yaparız eğer daha önce yapmamışsak. Şimdi Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğludur diyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. Çünkü şeye de Meryem validemize de şey yapıyorlar yani Tanrı'nın anası diye bir ifade kullanıyorlar. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın anası olduğu için işte onu doğuran da Tanrı'dır diye bir takım şeyler kullanıyorlar. Ama tabii bunlar Allahü Teala ne diyor? Bu onların kendi ağızlarıyla söyledikleri sözdür. Yani şimdi önce Yahudilerden bahsedelim. Mesela Maide Suresi 18. ayetinde Allahü Teala onların şu sözünü bize nakleder. Ve galetil Yahudu ve Nasara. Sadece Yahudiler değil, Yahudiler ve Hristiyanlar şöyle derler. Nahnu ebnaullahi ve ahibbauhu. Biz Allah'ın oğulları ve sevdiği kişileriz derler. Yani Allah bizi seviyor. Biz Allah'ın oğullarıyız der ve kesinlikle kendilerini cennetin ortasında kabul ederler. Allahü Teala da burada şöyle diyor. Kul felime yuazzibukum bizunubikum. O zaman günahlarınıza karşılık Allah niye sizi azap ediyor? Madem Allah'ın oğulları ve sevgililersiniz. Bel entum beşerun mimmen halak. Hayır, siz Allah'ın yarattıklarından bir beşersiniz. Yani siz bir insansınız. Şimdi bunlar yani kendilerine de Allah'ın oğlu diyor Yahudi ve Hristiyanlar. Şeye de aslında İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu demeleri kendilerine Allah'ın oğlu demenin bir meşruiyetini ortaya çıkarmak içindir. Bunlar İsa Aleyhisselam'ın başlangıçta Allah'ın bir elçisi ve Allah'ın bir kulu, bizim gibi bir insan olduğu konusunda en küçük şüphe etmiyorlardı. Şimdi yanımızda şey var. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabı var. Şimdi oradan istersen bak şöyle, bu da bizim Aracılık ve Şirk kitabı. Bu kitapta Nurculuk, bu kitabı Fethullah Gülen için yazmıştım. Yani onların yanlış yollarını kendilerine anlatmak için yazmıştım zamanında. 90'lı yıllarda. Şimdi ama bunun içerisine Katolikleri de şeyleri de bu Tibet'te olan Budistleri de koydum. Ve Said Nursi'yi de koydum. Çünkü bunların hepsinin tarikatları da koydum. Bunların hepsinin ortak noktaları aynıdır. Sadece isim değişir. Yoksa şeyler vasıfta bir değişiklik yoktur. Şimdi onun için birbirleriyle çok iyi anlaşırlar. Nasıl anlaşırlar? Aslında kendi işlerinde anlaşamazlar. Bize karşı anlaşırlar. Tıpkı siz bakın bu siyasi ortamlarda birden fazla parti olduğu zaman bütün partiler iktidar partisinin aleyhinde birleşirler. Ama kendi aralarında parça parçadır. Bunların da hepsi aynıdır. Kendi aralarında parça parçadır ama dışarıda sanki tek bir güç gibi bizim karşımıza çıkarlar. Şimdi İsa Aleyhisselam'ı ilah yapanların kendileri olduğunu kendileri açıkça itiraf ediyorlar. Şöyle diyorlar, bakın o sen Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabı 465. paragrafta. İstersen orayı bir okuyabilirsin.
Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabı. Yani iki tane papanın emeği var bu kitabın hazırlanmasında.
Zaten o bütün kardinallar da çalışmış. Katolik Kilisesi'nin resmi yayınıdır o.
Abi şu anda
biz o kitap
yayınlanıyor hocam bu. Ben baktım.
Tabii o, biz onu zaten Katolik Kilisesi'nin Türkiye'deki temsilciliğinden satın almıştık. Yani buradaki bilgilere hiçbirisinin itirazı yok.
Hiçbirisi evet. Sen buna itiraz etmiyor hocam. Şöyle söylüyor hocam. Kilise Samsatlı Pavlus'a karşı Antakya'da toplanan bir konsilde Mesih İsa'nın evlatlıktan gelen değil de kendi doğasından dolayı Tanrı oğlu olduğunu savunmak zorunda kaldı.
Bak, zorunda kaldı. Ne demek zorunda kalmak? Yani İsa'ya biz Tanrı demek zorunda kaldık. Sen kimsin ki İsa'yı Tanrı olarak tanımlıyorsun? Şimdi
bu Samsatlı Pavlus bunu kabul etmiyor. Ona karşı bunu savunuyorlar. Tarihte bunu biliyoruz. Sonra şöyle devam ediyor hocam. İznik Konsili'nde...
Şimdi orada Pavlus'lar iki tane mi oluyor?
İki tane hocam. Bir Samsatlı Pavlus var.
Onu bir anlat kısaca.
Samsatlı Pavlus hocam bu geleneksel Hristiyan inancına aykırı hareket ediyor. Yani kabul etmiyor. Hatta şöyle bir şey var hocam. Şimdi biz Hristiyanlığı tek parça olarak biliyoruz. Halbuki İsa'ya Allah diyenler bunlardan bir grup. Yönetim iktidarı arkalarına alınca da yayıldılar tabii. Ama bu dönemde İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetini, onun Allah'ın kulu olduğunu o kadar çok fırka var ki. Bunlar sonra da iktidar tarafından dışarıya itilmiş.
Tabii gücü de arkalarına alınca.
Çok rahat bir şekilde itilmiş hocam. İşte hocam onlardan bir tanesi de bu Samsatlı Pavlus. Bu kişi büyük bir nüfuza sahip. Adıyaman'da kendisi. Adıyaman'da. Hatta Samsat ilçesi de oradan geliyor işte hocam. Adıyaman'da psikoposluk yapmış 20 yıl boyunca. %99 biz Müslümanlar Hazreti İsa hakkında ne söylüyorsak o da aynısını söylediği için kovulmuştur. Def edilmiştir. İşte ona cevap olsun diye diyor ki biz de diyor İsa'nın Tanrı'nı savunmak zorunda kaldık. Bir İncil hakikat olarak değil yani.
Tabii yani ya zaten Allah-u Teala kavluğun bir efvahim diyor ya bu kendi iddiaları diye.
Aynen hocam. Aynı. 325'teki ilk ökümenik yani Evrensel İznik Konsili'nde kabul edilen inanç bildirgesinde Tanrı'nın oğlu yaratılmış olmayıp babadan doğduğu ve onunla aynı özde olduğu kabul edilmiştir. Yine kendi kabullerimiz öyle Arius'a karşı.
Bak, kabul edilmiştir. Ne olur? Biz kabul ettik diyor. Yani dini kendileri uydurmuş değil mi?
Tabii aynı
hocam. Ya bu konsilde toplaşmışlar. Nerede toplaşmışlar?
İznik'te hocam.
İznik'te yani bizim hemen
yani başımız
Bursa yolu üzerinde olan yerde İznik'te toplaşmışlar. Zaten orada onların tarihi kalıntıları var.
Burada Hazreti İsa'nın çok yoğun tartışmalarla tabi hocam bu tartışmaların içerisine giriyorsunuz. Aslında bu İsa'ya Tanrı diyenler mağlup durumdalar. İmparator desteğinin arkalarına alınca çok rahat bir şekilde.
Ya zaten ona kimse diyemez ki İsa'ya Tanrı diyemez. Zaten hiçbir samimi bir Hristiyan bunu asla kabul edemez.
Tam konunun derinliğine girip o ayetten kopmak istemiyorum ama İncil'i okuduğunuz zaman Kur'an'dan fazla İncil'de Hazreti İsa'nın Allah'ın kulu ve elçisi olduğu yazılıdır. 20-22 yerde geçer yani. Devam edelim hocam biz. Nasıl tanrılaştırmışlar? Şöyle diyor. Rabbimiz İsa Mesih'in tek ve aynı oğul olduğunu, mükemmel tanrılığa, mükemmel insanlığa sahip gerçek tanrı ve gerçekten insan olduğu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, tanrılık açısından baba ile aynı özde olduğunu, insanlık açısından da bizde aynı özde olduğunu, günah dışında hepimizle beraber her şeyde benzer olduğunu, tanrılık açısından yüzyıllar öncesinden babadan doğan, bu son günlerde de insanlık açısından bizim için ve bizim esenliğimiz için Tanrı'nın annesi Bakire Meryem'den doğduğunu oy birliğiyle kabul ettiğimiz resmen beyan ederiz.
Ha, oy birliğiyle kabul etti. Asıl oy birliği falan yok da arkalarında siyasi desteği alınca öyle diyorlar.
Hocam,
İstersen aksini ispatla.
Hocam oy birliği olsa ne olacak? Siz Cumhurbaşkanı mı seçiyorsunuz yani? Biz bunu Tanrı yapmaya karar verdik.
Zaten öyle diyorlar. Biz yaptık diyorlar.
Böyle bir mantık olur mu?
Açıkça söylüyor.
Bir araya geldik. Bunun Tanrı olduğuna karar verdik.
Bak orada şunu ne diyorlar? Bak mesela 465. paragrafta şu ifadeleri var. Havariler zamanında az önce sen İncil'den söyledin. Havariler zamanında İsa gerçek anlamda insan sayılır. Onun Allah oğlu olduğu iddiası kabul edilmez yani. Yani 3 asır sonra bu şey yapmışlar.
Evet hocam, o yönetimin, iktidarın şuyun buyun baskısıyla çok rahat bir şekilde kendi nüfuzlarını kurmuşlar ve Hazreti İsa'yı Tanrı olarak resmi bildirgelerle, hatta bunu kabul etmeyenlere yoğun baskılarla, yoğun şeylerle ülke dışına itmişler. Mirastan mahrum bırakmışlar. Bunun tarihi arka planına baktığınız zaman bunu kabul etmeyenlere yapmadıklarını bırakmamışlar. Eserleri yakılmış mesela. Mesela imparatorlar falan geliyorlar. Kitaplarınızı yakacağız diyorlar. Muhaliflerin kitaplarını veriyorlar. Bunları yakın. Bunlar bizim kitabımızdır diye.
Tabii.
O zaman ne oluyor? Tevhid unutuluyor ya da örtbas ediliyor. O demeyelim de. Geriye şirk inanışlar kalıyor. Ve Hazreti İsa'nın Tanrı olduğu kemikleşiyor artık.
Abi şey yap, herkes artık o konuda şüphe etmeyecek hale gelmişler ama yani kilise de tamamen bitmiş vaziyettedir. Biz şeyde Tübingen Üniversitesi ile bir anlaşma yapmıştık. O anlaşmada hukuk vardı. Tamamen yani Kur'an-ı Kerim merkezli bir hukuk çalışması, Kur'an merkezli bir ekonomi çalışması, Kur'an merkezi bir ahlak çalışması, Kur'an merkezi insan ilişkileri, böyle çok temel konular üzerinde şey yapmıştık. Onlardan bir tanesi de Müslümanlık ve Hristiyanlığın ortak tarihi arka planları üzerinde çalışalım demiştik. Şeydeki toplantıda Vatikan'a çağrıldığımızda o Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi'nin dekanı, şimdi ismi hemen aklıma gelmedi.
Turan mıydı hocam?
O değil.
Bir de Richard Putsa vardı bir tane de.
O Richard Putsa. Ha. Richard Putsa, tamam. Richard Putsa, o da bana dedi ki, bizimkiler dedi, 3. asra kadar inmeye müsaade etmiyorlar. Çünkü oraya indikleri zaman bütün pislikler ortaya çıkıyor. Ben de dedim, sen şey yapma, bize de dedim, o 3. asra falan indiğin zaman bütün pislikler bize de ortaya çıkar. Yani ortada İslam diye bir şey bırakılmamıştır 3. asırdan itibaren. Yani biz burada her derste bunu anlatıyoruz. Sonra dedi ki, peki ne pahasına olursa olsun yapacağız dedi ama yapamadık. Gerçekten çok samimi bir insandı. Gerçekten doğruların peşinde olan bir insandı ama olmadı. Yapamadık. Yani ne ekonomi üzerinde, orada bir iki toplantı yaptık o kadar. Ama ne ekonomi üzerinde ne işte diğer saydığım konularda yapamadık. Yani bunlar yanlış olduğunu çok iyi biliyorlar. Bir de orada kilisede bütün şeylerle, kardinallerle görüştük. Onların kardinali bakan seviyesine sayılıyor. Kiliselerin yani yeryüzündeki Katolik kiliselerinin genel yönetiminden sorumlu olan kardinal aynen şunu söyledi. Biz bittik dedi. Çünkü zaten şeylerle karşılaştığınız zaman, konuştuğunuz zaman birçok Hristiyan da şunu, İsa'nın Allah'ın olduğu oğlu olduğunu asla kabul etmiyorlar. Edenler çok az. Çok az. O zaman bize düşen şu var. Aslında bugün dünyada en sorumlu ülkede olan insanlar Müslümanlar. Elimizde Allah'ın kitabı var. Biz bu Allah'ın kitabını Allah'ın bütün kullarına hiç ayrım gözetmeksizin ulaştırma mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak lütfederse. Evet, şimdi burada şimdi Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğlu dediler. İşte burada gördük. Yani kendileri söylemiş bunu. Zaten bunu da açıkça itiraf ediyorlar. Şeyde bir de kendilerine de enteresan, kendilerine de müşrik demezler.
Evet hocam, ya öyle bir şeyleri var. Mesela ben bir tane papazla tartıştığımda, ama dedim sizin bu söylediğiniz İncil'in şu ayetine aykırı. Biz dedi şirkin olduğunu bilmiyor muyuz dedi. Bana İncil'den ayet falan okuma dedi. Böyle bir sert tepki gösterdi.
Bizimkiler ne diyor?
Bizimkiler de Kur'an'dan ayet okuma diyor. Bana ayet okuma
hiç
diyor.
Hiç farkı yoktur. Yani. Hiç farkı yoktur.
Çünkü İncil'den ayet okuduğunuz zaman planlarını allak bullak ediyor. Bizimkiler de Kur'an-ı Kerim'den ayet okuduğunuz zaman planlar allak bullak oluyor.
Sistemleri çöküyor.
Sistemleri zaten şirk üzerine kurulu sistemler iyice mahvolup gidiyor hocam. Gerçekten hocam yani şimdi ayette diyor ki Allah, kendilerinden önce söylenenlerin sözlerini tekrarlıyorlar. Kim onlar? İşte Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi, ya yani kendilerinden önceki toplumların şirkleri. Onları benzeterek söylüyorlar. Ama hocam orada kalmamış. Ne yazık ki Müslümanlar da kendilerinden önce yaşamış olan Yahudi ve Hristiyanların şirklerini taklit ve tekrar eder hale gelmiştir.
Maalesef, aynen. Hiç farkları yok.
İsterseniz hocam bununla ilgili ufak ufak örnekler vermeye başlayalım.
Bak şu şeyde istersen şurada mesela ...2634. paragraf var orada. Yok dur yanlış oldu. Ben ha, bunları şey, hiç ayrı ayrı okuma. Ben bunların hepsini birleştirmişim. Şuradan okuyayım.
Buyurun.
Mesih İsa gerçek Allah ve gerçek insandır diyorlar. Yani %100 Allah, %100 insandır. İşte bana gelmişti onlardan, Katoliklerden değil de, sen bilirsin eskiden buraya
tam ki gelmişti hocam.
Yok, tam ki değil. İşte evangelik onlar diyor ama evangeliklerden birisi gelmişti.
Lüteryen birisi gelmişti hocam. Şeyden,
o da değil. Başka, çok gelirlerdi eskiden. Sonra artık kesildiler. her ay epeyce bir papazı burada misafir ederdik. Çok değişik şeylerden, mezheplerden. Onlar vasıtasıyla da onları biraz daha yakından tanımak nasip oldu. Şimdi şöyle diyordu. Mesih İsa işte %100 Allah, %100 insanı. Benim yani %100 Allah'sa geriye bir şey kalmadı. %100 insan, bunu nasıl izah ediyorsun? İşte diyor, bu Allah'la şey bulmaz diyor. Akılla anlaşılmaz diyor. Akılla anlaşılmazsa insanlar koyun değil ki dedim ya. Yani bu böyle işte. Neyse. Şimdi o babanın yanında, şu anda o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Ne demektir bu?
Şefaatçi arabuldu Tanrı.
Peki şu anda orada avukatlığını yapıyor, şefaatçi. Peki bizimkiler de ahirette Muhammed Aleyhisselam'ın şefaat edeceğinde hiç şüpheleri var mı mezheplerin?
Yok hocam. Yetişi ya Muhammed, bugün imdat günüdür. Hatta hocam şiirlere, kasidelere, ilahilere konu olmuş. Mesela hocam ben hiç unutmuyorum. Böyle bilinçsiz bir şekilde seviyordum melodisini, tekrar ediyordum. Sonra biraz düz yazı olarak okudum, ne yazıyor diye. Hasatları has tartan o terazi önünde günahlarımı bağışlat ya Hazreti Muhammed diyor.
Bağışlat diyor, evet.
Direkt onu yani.
Tabii yani Allah'tan daha güçlü olması lazım bağışlatması için. Halbuki Allah-u Teala çok sayıda ayette mahşer yerinde asla hiç kimsenin kimseye faydası olmayacağını net bir şekilde bildirdiği halde kendilerine İslam mezhebi diyenler bu konuda işte şefaati uzma derler. O da o kadar gülünçtür ki yani, çünkü dünyanın en zor şeyi yalan söylemektir. İşte Allah-u Teala hesabı çok çabuk göreceğini söylediği halde bunlar hesabı uzattırıyorlar. Ya işte gidiyorlar Adem Aleyhisselam'a, gel işte şeyi bir an önce hesap başlasın, tüm Adem çocukları ya, oradan gidiyorlar Nuh Aleyhisselam'a ise en son Muhammed Aleyhisselam'a geliyorlar, tüm insanlık. O da ne diyor? Ümmeti diyor.
Ve işin garip tarafı
yani hocam, o kadar insanlar geldiler yani. Peki biz niye bu kadar uğraştık ki? Onlar gitti.
Hocam,
yani yalan söylemek çok zordur gerçekten.
Rivayetin sonunda diyor ki Muhammed Aleyhisselam onları cehennemden çıkar. Bir dakika yani, orada cehennemde yanarken dışarıya çıktılar. Muhammed Aleyhisselam mahşerinde aradılar. Bu nedir yani, Allah aşkına?
Çok mantıksız. Çok mantıksız şeyler. Çünkü yalan söyledikleri çok belli ama bu yalan bütün mezhepler tarafından kabul ediliyor. Şefaati uzma deniyor. İşte burada, bu da onların bir yalanları. İşte şey yapıyor bak, Hristiyanların avukatlarını yapıyor. Onların lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Aracılık edecek. Abi şirk, bu şirk bu işte. Allah ile kulun arasına birisini soktuğun zaman tam şirk bu. Ya bugün İslam aleminde maalesef şirkle ilgili ayetlerin tamamının anlamı tefsirlerde ve meallerde bozulmuş ve Müslümanlar şirkin ne olduğunu bilmezler. Şirk dedim mi Mekke'de putun karşısında secde eden adam herkesin aklına gelir. Ondan sonra ne diyor biliyor musun? Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Allah'tan daha güçlü değil mi?
Kimden kurtaracaksın?
Allah'tan kurtaracaksın.
Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti İsa niye birini Allah'tan kurtarmaya çalışsın ki? Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah'tan niye kurtulmaya çalışıyoruz?
Evet, yani
nereden tuzağına şimdi dökülüyor hocam.
Evet.
Hatta hocam bu şirk ayetlerinin tahrif edildi dediniz, aklıma şey geldi. Min dunillah ifadesine Allah'ı bırakıp da yalvardıklarım.
Allah'ı bırakıp da yalvardıklarım. Yani şimdi mesela bizim geleneksel yapıda Mekke müşriklerinin Allah'a inandıklarına dair herhangi bir şey, bir bilgi biliyor musun?
Hocam ben bir müfessirden dinlemiştim. Mutlak ateist bunlar diyor. Öyle dedi tabii. Şaşırdım kaldım.
Allah diye bir varlık yok demiş oluyor.
Yani Mekke'nin en ileri gelen o zaman kafirleri bunlar mutlak ateist. Hiçbir şekilde Allah diye birine inanmıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'la aradaki kavga da buymuş. Çok enteresan bir şey hocam. Yine hepimizin tanıdığı bir hocaya sordular. Kafir nedir diye. Ateisttir dedi.
Evet, öyle yapıyor. Bizde kafirin tanımı odur maalesef ya. Yani Allah'ın varlığını kabul etmeyen bir kişidir. Yani hiç farkı yok ki.
Benim sorun şu, bunları bu şekilde topluma yerleştirdiğiniz zaman türbede medet uman üzerine alınmıyor. Ben Allah'ı bırakmadım ki diyor.
Onlar ne diyor? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Zümer suresinin 3. ayetinde böyle söylüyorlar. Biz bunlara niye şey yapıyoruz?
Gayet de samimi iyi niyetliymişler güya. Allah'a yaklaşmak için diyor bunları şey yapıyoruz.
Yani biz bunlara niye kulluk ediyoruz? Biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz diyorlar. Yani hedefimiz Allah. Bunlar da aynı şeyi söylüyor. Evet, yani gerçekten şeyde Müslümanların tekrar Kur'an'a dönmesi, Yahudi ve Hristiyanlar da öyle. Zaten ondan dolayı Allah-u Teala Yahudi ve Hristiyanlara nedir? Şeyde Maide suresinin 68. ayetinde
"Nestum ala şeyin hatta tukimut tevrata vel incil."
Evet, de ki Muhammed Aleyhisselam'a emrediyor. De ki ey ehli kitap, yani kitaplarında uzman olan kişiler, Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadıkça, yani ona tam uymadıkça, onun hükümlerini sürekli uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Peki bugün bir yeni nebi gelse bize ne der?
Kur'an-ı Kerim'e uymadıkça temeliniz olmaz diyecek.
Ama bugün insanlara Kur'an'a uyun dediğimiz zaman ne yapıyorlar?
Biz onu anlamayız. O kadar alim gelmiş bilmiyor. Ya da
alimler ne diyor? Kendisi alim, toplumda alim sayılanlar ne diyor? Sen kimsin? Senin bir bilgin ne? Titrin ne falan filan yani. Böyle. Ondan sonra yok efendim, yani bu kadar geçmiş şeyler yanlış da siz mi doğrusunuz? Öyle diyorlar. Neyse. Şimdi buradan devam edelim. Mesela bunlar şey yaparlar. Yani İsa'ya Allah'ın oğlu derler. Ve İsa mesela şeyin kilisenin, bu Katolik kilisesine gittiğim zaman onun başbakanı durumunda olan ki öldü, Jean-Louis Pierre Turan bana şunu söylemişti. Sen bize müşrik diyorsun. Zaten sadece benimle konuştu. Avrupa'nın her tarafından dünya kadar insan gelmiş, hiçbiriyle konuşmadı. 3 saat kadar benimle konuştu sadece kendi makamında. Sen bize müşrik diyorsun dedi. Biz müşrik değiliz. Çünkü ben onlara şunu söylüyorum. Allah'a papa diyorsunuz değil mi? Baba diyorlar. O gökteki babanız. Burada yerdekine de baba diyorsun. Bu da yerdeki babanız. İsa'ya da baba diyorsun. Peki bu şirk değildir de nedir dedim mi? Hiç konuşamıyorlar. Ondan sonra işte çok kutsal üçlü birlik. Çok kutsal üçlü birlik ne demek? Bunu sen söylüyorsun ya. Üçlü birlik ne demek?
Mantığım aksa yoktu.
Hiç akıl, bu insanın aklı ermedi. Ben insanım kardeşim. Hangi Allah'ın kitabında böyle bir şey var mı?
Tam tersi İncil'de şöyle bir ifade var. Tanrı'yı aklınla seveceksin. Akıl mantık alıyor mu?
Tabii. Neyse orada ben de gülünce adam konuyu değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü ben güldüm ya, öyle konuştu ki yani ne cevap, yanlış olduğunu çok iyi biliyor konuşmasından.
Gayet tabi hocam, bu şimdi yine ben bir gayrimüslim din adamıyla, bu Hristiyan bir din adamıyla konuşurken dedim ki ona, Allah-u Teala dedim sizi kurtarmaya gücü yeter mi dedim. Evet dedi. Peki dedim Allah-u Teala sizi duyup görüyor mu dedi. Evet dedi. Dualarınızı duyuyor mu dedim. Evet dedi. Peki dedim. Aziz Paulus dedim şefaat edebilir mi dedim. Evet dedi. Sizi şu anda duyuyor mu dedim. Adım adım işin nereye varacağını anladı, durdu. Bir şey diyemedi. Yok peder dedim, bakın dedim, size göre dedim Allah da şefaatçi, kurtarıcı. Aziz Paulus da kurtarıcı.
Allah
dedim,
kimden kurtarıyor?
Hocam o ayrı bir konu. Bir de şöyle bir durum var. Allah'la Paulus arasında ne fark kaldı size göre dedim. Hiçbir fark yok ki. Hı-hı. Ondan sonra tabii konuyu değiştiriyoruz. Hristiyanlar bu şirk, tevhid konusunda hiç konuşmak istemiyorlar.
Şey yapamıyor. Yani yanlış olduklarını çok iyi biliyorlar ve aslında bugün bu sosyal medyanın gelişmesi sebebiyle dünyada bunu bilmeyen hiç kimse kalmadı ya. Şimdi mesela bu şeyler, Hristiyanlar nasıl İsa'ya Tanrı diyorlarsa, peki ben Müslümanım diyenler Muhammed Aleyhisselam'ı Tanrı yapmıyorlar.
Birkaç örnek verelim hocam, durum tamam, netleşsin, bizden evet, olmasın. Şimdi hocam, öncelikle şuradan başlayalım. Hani dediniz ya, İsa'ya Tanrı denilmesinin asıl maksadı kendilerine bir kapı açıp kendilerini tanrılaştırmak. Aynı temayüller, aynı eğilimler ne yazık ki biz Müslümanlar içerisinde de mevcut. Küçük küçük örnekleri verelim. Bakın mesela Yunus Emre'ye isnat edilen bir söz şöyle. Ol kadiri kün feyekün, lütfecizi Rahman benim. Kesmeden rızkı veren cümlelere sultan benim. Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeden, kudret dilini söyleyen, zikreyleyen Subhan benim. Yunus Emre'ye ait Ve basılıyor bunlar. Şimdi belki onun haberi bile yoktur ama bugün yaygın olan bu.
Yani bu zaten şey, bu tür sapıkların en çok yaptığı, insanların değer verdiği kişilerin adını kullanarak kendi pisliklerini yaymaktır.
Hocam şunu vurgulayalım. Şimdi biz burada Yunus Emre'yi eleştirmiyoruz. Onun adına yürüten şirki eleştiriyoruz. Yunus Emre mezarından çıksa, gelse, dese ki ben böyle bir şey söylemedim. Biz deriz ki eleştirilerimiz yine geçerli. Seni değil zaten, şirki eleştiriyoruz.
Zaten kendisi bunu görse bizden daha çok eleştirir.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bununla bir sürü ayet var. Kıyamet günü kapışacaklar diye. Konu değişir de oraya girmek istemiyorum. Bakın hocam, başka ne örnekler var? Hepimizin bildiği, saydığı, devlet erkanının ziyaret ettiği Celaleddin Rumi, bakın ne diyor? Yavrularım, veliler Tanrı çocuklarıdır. Onlar ortada olsun olmasın Tanrı mallarını ve canlarını korur. Allah dedi ki, bu veliler benim çocuklarımdır.
Hadi Allah'ın oğulları işte, hadi buyurun. Bir de Müslümanlık adına söylüyorlar değil mi? Bugün Mevlana dedim be, ooo.
Hocam burada Yeni Şafak gazetesinin vermiş olduğu kültür armağında bu ifadeler var. Şöyle ifade kullanılıyor da. Yavrum, veliler Hakk'ın çocuklarıdır. Bunu okudum. Mikail Bayram Hoca yanımdaydı. İşte bu tahriftir dedi. Çünkü dedi, buraya dedi Hak derse dedi tevili kolaydır dedi. Ben okudum, orada Allah'tır yazıyor. Hak demiyor. Tevili kolay olsun diye manayı taklattırıyorlar. Bakın hocam, başka ne örnekler var? Mesela Beyazıt Bestami gökte ve yerde eşi benzerinin olmadığını söylüyor. Ma azame şani, benim şanım ne kadar yücedir. İşte Hallacı Mansur'dan tutun da. Yine devam edelim hocam. Bu onun kendi kitabından okuyayım. Abdülkerim Cili şöyle diyor. İster Allah da ister Muhammed de fark etmez.
Hatta aynı şey. Hristiyanlar da geçmişler.
İşte yani. Onun İnsan-ı Kamil diye bir kitabı var. Allah Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki isimlerini sayarken 2 numara Allah diye yerleştirmiş. Onun Kur'an'daki ismidir diye Allah diye yerleştirmiş. Ay,
tövbe estağfurullah.
Aynen böyle yapmış. Mesela hocam Mahmud Usta Osmanoğlu ne diyor? Bakın onun kitabından okuyalım. İrşad-ül Müridin isimli kitap. Rehberin şeyhin görüntüsü, şeklini hayal etmek Hakk'ın zikrinden daha faziletlidir.
Yani Allah deme, onu şeyhini zihninde hayal et, Allah'ı zikretmek şey değil. Esas senin şey yapacak olan odur.
Yani kendisi bile değil hocam. Hayali bile Allah'ı zikretmekten daha
dünya değer, evet.
Hem biliyoruz ete kemiğe büründü Mahmud diye göründü. Aynı tarikatten Muhammed eşittir Allah. Bir de diyor ki o şahıs, İmam-ı Rabbani'nin dediği gibi. Bakın siz onaylıyorsunuz müşrik olduğunu. Biz söylemiyoruz ki, siz kendinizi itiraf ediyorsunuz. Bir açıklama yaptı, ondan sonra düzeltme yaptı. Hani bir söz vardır hocam, özür kabahatinden beterdir diye. Şöyle diyor. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın benzetilebileceği hiçbir varlık yok demek isterken böyle söyledim. Ne değişti?
Ne oldu şimdi? Ne
değişti?
Ona ilah dedin işte.
Ya aynı mesela hocam, bakın.
Allah benzeri olmayan tek varlık Allah-u Teala.
Hocam her yerden şirk akıyorlar. Hani balıkların denizi fark edemediği gibi şirki fark edemiyorlar. Mesela hocam Ahmet Eflaki'de geçiyor bu. Yüzlerce örnekten bir tanesini okuyayım. Diyor ki, bir gün bir Hristiyanla karşılaşıyor Celaleddin Rumi. Siz diyor İsa'ya ne diyorsunuz? Allah'tır diyoruz. Sen de ona de ki diyor Hristiyan papazlara, Muhammed Tanrı'dan da Tanrı'dır.
Allah Allah.
Aynen böyle ifadeler var. Ama hocam biraz daha akademik, biraz daha ciddiye alınan başka bir eser var bizde. O da Diyanet Ansiklopedisi. Burada 15. cilt sayfa 180'de Hakikat-i Muhammed'i anlatırken bazı paragrafları işaretlemişiz. Ben okuyayım hocam. Siz de buyurun yorumunuzu yapın. Allah'tan başka hiçbir hakikat yokken ilk defa hakikati Muhammediye var olmuş. Bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiş. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir.
Yani Allah-u Teala yeryüzünü sırf Muhammed Aleyhisselam için yaratmış. Zaten hep şöyle, yüzü su hürmetine yaratıldığı falan diye söylerler.
Hocam alemin maddesi de odur diyor.
Hiçbir şey yokken
Muhammed'in nuru varmış ve bütün varlık alem bu nurdan neşet etmiş.
Tabii zaten Diyanet'in bu konuda hem ansiklopedisi var hem de bu konuda kitabı da vardı. Kaybolmuş yani, epey zamandır bende vardı yani.
Soru şu, Resul-i Ekrem'in ruhu...
Yani arkasında devlet almış ya Diyanet. Hiç problem değil. Her şey caizdir ona.
Hocam şunu da söylemeden edemeyeceğim. O görevliler makamdan indikten sonra birdenbire mücahit kesiliyorlar. Siz neredeydiniz? Milleti kandırdınız, aldattınız, ettiniz. O makamlarda konuşacaktınız. Söz orada kıymet ifade ediyor.
Zaten imtihan o şeydir. O mevki ve makamın kulu olduğu zaman imtihanı kaybeder.
İşte hocam Ramazan ayında geçen oruç tuttuk. Size en fazla muhalefet eden bir tane o camianın görevlisi, ya dedi, oruç imsak vakitleri saatleri yanlıştır dedi. Hocam bunu niçin o makamı işgal ederken söylemediniz de şimdi söylüyorsunuz? Bir sürü insanların orucunu ifsad ettiniz. Allah'ın ayetlerinin üzerine örtülmesine sebep oldunuz. Bir yılın sapıklığa neden oldunuz.
Kur'an'daki ayetin manasını değiştirdiniz.
Korkunç bir şey hocam. Şöyle devam ediyor hocam. Resul-i Ekrem'in ruhu ve nuru bütün insanlardan, peygamberlerden, hatta meleklerden önce var olduğundan peygamber insanlığın manevi babasıdır. Hazreti Adem insanların maddeten babası Ebul Beşer. Hazreti Peygamber ruhların babası Ebul Ervah. Allah ilk defa benim nurumu yarattı. Adem toprakla su arasındayken ben peygamber idim. Mealindeki hadislerle bu hususa işaret edilmiştir. Hocam hüküm cümlesi kuruyor. Eleştirmiyor, destekliyor burada.
Tabii tabii, hiç eleştiri yok orada. Hiç orada. Yani bir de bir hakikat Allah'la
oraya geliyorum hocam. Oraya
karşılaştırıyor.
Geliyorum. Diğer taraftan İbn-i Arabi insanla ilgisine dikkate alarak Hakikat-i Muhammediye'ye insan-ı kamil adını verir.
Tamam.
Çünkü insan-ı kamil varlığın bütün hakikatlerini kendinde toplar ve bu özelliğiyle Allah isminin mazharıdır.
Bak, Allah isminin mazharı ne demek? Görünen kısmı.
Allah'ın maketi işte.
Allah'ın maketidir Muhammed Aleyhisselam. Haşa. Haşa. E ne oluyor? Ya. Allah olmuş oluyor değil mi? Muhammed Allah'tır da diyorlar.
Ne diyeceğini şaşırıyor insan ya. Sonra şöyle devam ediyor. Bilgi ve ilham bakımından ele alınınca Hakikat-ı Muhammediye bütün peygamberlerin, velilerin ledünni ve batını bilgilerini aldığı kaynaktır. Şöyle devam ediyor hocam. Sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Bunun için alemi yarattığın gibi tasavvuf edebiyatının temelini oluşturan cümleler bu ancak şirk edebiyatının temelini oluşturabilir.
Şirk edebiyatı.
Nur-u Muhammed'in özlü ifadeleridir. Hocam Nur-u Muhammed'i şirkini anlatırken
o da bir de şey vardır. Bir paranın bir hakikatin iki yüzü gibidir diye bir ifadesi var şeyin bu kitapta.
Yani şöyle şimdi, hocam şöyle diyor. Dolayısıyla la taayyun Hakikat-ı Muhammediye aynı hakikatin ön ve arka yüzleri olmaktadır.
İşte o. Aynı hakikatin ön ve arka. Şimdi şu bu ne? Bu ne?
Para, demir para.
Şimdi ön ve arkası.
Yazı ve turası.
Yazı ve turası. Yani bir tarafı Allah, bir tarafı Muhammed. Ama aynı şey.
Kim bir olmazsa bir şey olmuyor, kullanılamayacak.
Değişen bir şey yok. Ama tek bir şey. Haşa. Ya bunu Diyanet Ansiklopedisi yıllardır, belki 10 seneden fazladır sürekli söylememize rağmen hiç maalesef bir dokunma olmadı.
Korkunç bir şey hocam.
Gerçekten çok korkunç. Neyse şimdi de devam edelim istersen. Yani bugün bizdeki şey anlayışı, nebi anlayışı da ilahlaştırılmış bir kişidir. Bak mesela Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasıh'ı bilmenin. Büyük İslam İlmihali'nde peygamberlere iman diye bir başlık var. Peygamberlerin özelliklerini anlatıyor. Diyor ki peygamberler masumdurlar. Onlar masum ne demek? Günahtan korunmuş demektir. Halbuki öyle bir şey yok. Allahu Teala vallahu yasimike minen nas demiştir. Allah seni insanlardan koruyacak. O sadece Muhammed Aleyhisselam'la ilgili değil, tüm nebilerle ilgilidir. O insanlara karşı korumuştur ama günaha karşı hiçbir koruma söz konusu değildir. Diyor ki burada ismet sahibidirler. Gizli, açık, her türlü günahlardan ve seciyenin adiliğinden gösterecek bayağı hallerden tamamen beridirler. Gizli açık her türlü günahlardan beridirler. Peki bu Allah'ın nebileri gizli açık bütün günahlardan beri iseler. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet olur mu? Bak şimdi 39. surenin 65. ayeti izleyicilerimiz de açabilirler. Yani Zümer suresi. Burada diyor ki Allah-u Teala وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكِ Ya Muhammed sana şu vahyedildi. وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكِ Senden önceki bütün nebilere, İsa Aleyhisselam dahil. De vahyedilenle لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Hele bir şirke düş. Kesinlikle bütün yaptıkların yok olur gider. Şirk en büyük günah değil mi?
Kesinlikle.
Hani büyük günahlardan korunmuştuk. Allah koruduysa nasıl düşer şirke? Ondan sonra da vele tekûnenne minel hâsirin kesinlikle kaybedenlerden olursun. Ben nebiyim diye şey yapma sakın. Zaten bu şekilde çok sayıda ayet var. Yani sitemizden Bedir Savaşı ve Kader yazısını indirip okuyanlar görürler ki Muhammed Aleyhisselam Bedir'de iki büyük günah işlemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu açıkça belirtiliyor ama bunu hep kaybetmişlerdir. Çünkü ortada aynen şeyde olduğu gibi, Hristiyanlıkta olduğu gibi bir uydurulmuş din vardır maalesef.
İşte hocam bakın burada şunu tam okumanın zamanı. Bakın hocam o neden yapılıyor? Burada sizi destekleyecek bir ifade var. Şimdi hocam hatırlayın şeyde Muhammed Suresi'nin 19. ayeti de aslında bunu tefsir niteliğinde Cenab-ı Allah tarafından Kur'an-ı Kerim yerleştirilmiş. Fa'lem ennallâhe la ilahe illallah ve estağfir li zembik buyuruyor Cenab-ı Allah. Ayetin ilk cümlesi Allah'tan başka ilah yoktur. Sen de günahların için mağfiret dile. Eşittir Muhammed Aleyhisselam putlaştırmayın. Tek dokunulmaz Allah'tır mesajı veriyor bize burada.
Tabii hiç şüphe yok.
Şimdi siz dediniz ya niye nebileri günahsız görüyorlar, göstermeye çalışıyorlar? Onu tasavvuf edebiyatında çok güzel anlatmış. Yani neden bu şirki işliyorlar? Çok güzel izah etmiş burada. Yine Mahmud Usta Osmanoğlu'nun İrşad-ı Müridin isimli kitabından. Şöyle diyor hocam. Talebe akıl ve şeriat ölçüsüne göre hocasından hoş olmayan bir hal görse bile işlerine, sözlerine, hal ve harekatına asla itiraz etmemelidir. Şimdi hocam.
Yani içki içtiğini görse. Mehmet Said Kotkun'un kitabında var o. O içki değil, o süt içiyor demesi lazım. Rakı içiyor, o süt içiyor demesi lazım.
Onda gördüğü o davranışı kerih görüp hocasının bu konuda cahil olduğunu, hata ettiği gibi suizanlarda bulunmamalıdır. Aksine hatayı kendi göz ve idrakinde aramalıdır. Hocam, günah işlemiş Allah'ın bir elçisinin yanında bu şeyhin ne karizması olabilir ki? Bu yüzden ne yapacak? Kendisini tanrılaştırmak için, mutlak itaati sağlayabilmek için Muhammed Aleyhisselam'ın günahı yoktur. Biz de onun peşinden gittiğimiz için bizim de günahlarımız yoktur.
Tabii zaten öyle. Kimsenin umurunda değil Muhammed Aleyhisselam, İsa. Kilise kendisini tanrılaştırmak için İsa'yı tanrılaştırma zorunda kalmıştır. İşte okuduk şeylerde. Şimdi peki bu ayeti devam edelim. Bak. Şu 30. ayet tekrar okuyalım. Ve galetil Yahudi Uzeyrun İbnullah. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu dediler. Ve galetin Nasarel Mesih İbnullah. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğlu dediler. Şimdi az önce de gördük. İslam Ansiklopedisi'nin maddesinde asla tenkit edilmeden bırak Allah'ın oğlu Muhammed ne dedi? Allah'ın kendisidir dediler.
Açıkça kendisidir diyor. Allah'ın mazharıdır. Ortaya çıkmış
açıkça
halidir diyor.
Diyorlar yani. Yani şeyde mesela bir şöyle bir şiir vardı o Diyanet'in kitabında görmüştüm ama yıllar önce hangi kitap diye sorarsanız aklıma gelmez. Ahad Ahmet dürür kim mim eder fark o mim içredir bütün cihan gark. Ahad yani Ahmet'tir. Ahad yani Allah'tır. Ahad Allah'tır, Ahad Ahmet'tir. Ne demek?
Ahmet Allah'tır Ahmet demek. Allah'tır Ahmet Allah'tır demek. Allah'tır.
Ama şunu da unutma. Diyor ki Ahad Allah'tır. Ahmet de Allah'tır ama Ahmet'te bir mim farkı var. Arapça yazarsanız Ahad dal ile ha'nın arasında mim koyarsanız Ahmet olur. O mimin içinde bütün her şey var. Ama ahadde yok. Allah'tan daha üstündür demiş oluyorlar. Tamam mı? Yani bu çok ciddi anlamda şey. Bugün İslam alemi niye parça parça falan filan deniyor ya. Müslüman hele bir İslam'a yönelelim bakalım neler oluyor. Ama maalesef kendi menfaatlerini öne alanların bu konulara destek vermesi imkan ve ihtimal dışındadır. Asla destek veremezler. Tamam ama dediler mi hep bitmiştir. O kadar. Kendi canını da ortaya koyacak. İbrahim Aleyhisselam gibi olmalı. Dünyada tek başıma da kalsam ben bu yoldan ayrılmayacağım diyecek kişiler ancak bu işe destek verebilirler. Şimdi ve galetil Yahudi Uzeyrun İbnullah ve galetil Nasarel Mesih İbnullah. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğludur dediler. Zaten bunlar kendine de Allah'ın oğlu diyorlar şeyde belirtildiği gibi.
Maide
18. ayet-i kerimede. Zalike kavluhum bi efvahihim bu kendi ağızlarıyla söyledikleri sözdür. Yudahiune kavlellezine keferu min kablu. Bunda kendilerinden önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Katelehumullah Allah onları kahretsin. Enne yufekun. Nasıl da bu yalana geliyorlar, nasıl da bu iftiraya geliyorlar. Şimdi Allah onları kahretsin diyorsa burada, bugünkü Müslümanlara da aynı şeyi söylemiş olmaz mı?
Gayet tabii hocam. Yani Allah elçisine sen de hüsrana uğrayanlardan olursun diyecek de Müslümanlar istisna mı edecek?
Tövbe estağfurullah. Bugün tamamen şirkin içerisinde yüzüyor Müslümanlar yani İslam alemi. Peki neler yapmışlar bunlar? اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ahbarlarını ve ruhbanlarını. Bu ahbar kelimesi dersin başında da söyledik. Bu hibir mürekkep demek yani ahbar bu yani alimler anlamına geliyor. Yahudiler ve Hristiyanlar kendi alimlerini ve din adamlarını Allah ile kendi aralarına ilahlar olarak koydular. وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَمْ Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Orada zaten okumuştun. Allah ile aramızdaki aracı, tek aracı odur diyorlar. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اِلَٰهَمْ وَاحِدْ Halbuki bunlara verilen emir tek bir ilaha kulluk etmektir. La ilahe illahu. Ondan sonra başka ilah yoktur. سُبْحَانَهُ وَاَمَّا يُشْرِكُونَ Allah-u Teala onların ortak koştuklarından belidir, uzaktır. Şimdi burada ilim adamlarını ve din adamlarını bir de şeyi nebilerini yani İsa Aleyhisselam'ı Allah'la kendi aralarında ilah yaptılar. Şimdi bakın şeye gelelim. Hud suresine bakalım. Hud suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala ne diyor? Bu ayeti sıklıkla okuyoruz ama ne kadar çok okusak yine az geliyor maalesef. 11. sure Kur'an-ı Kerim'de ilk ayette diyor ki Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Muhkem yani kısa, özlü, hükümler ifade. Namaz kıl diyor, oruç tut diyor mesela. Zina yapma diyor. Bir takım şeyler söylüyor. Thumme fussilet. Her konu böyle yani. Sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Peki açıklamayı yapan kim? Milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yani açıklayan kim? Allah-u Teala'dır. Tamamen Allah-u Teala'dır. Peki niye böyle yapmış Allah? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Çünkü kendi kafanıza göre şimdi çok var. Hatta işte nokta yok bilmem şu kadar ha böyle yani son zamanlarda İslam aleminde Kur'an'a yöneliş başladı. Bu yönelişi engellemek için de inanılmaz çılgınlıklar yapanlar var yani. Acayip şey yapıyorlar. Neyse ama bu hayra da vesile olur inşallah. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki yani Kur'an-ı Kerim'i hakim ve habir olan açıklamıştır. Açıklayan kimmiş? Allah. Peki bu açıklamayı niye Allah yapmış? Yani sen tutarsın, bir ayetten bir cımbızlamasına bir şey çekersin, bağlantılarını koparırsın ve Kur'an-ı Kerim'e her şeyi söyletebilirsin. Ve maalesef bunlar hep oluyor yani. Niye böyle? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye bu böyle. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeseniz Muhammed Aleyhisselam da dahil. Ne demek? Allah'tan başkasının sözünü, Allah'ın sözü kabul etmeyeceksiniz demektir. Peki geleneksel yapı ne yapmıştır? Sünnet diye bir kavram icat etmiştir. Bu da İmam Şafii bu işi ilk önce icat eden kişidir. Sünnet diye bir kavram. Halbuki sünnet kavramı var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sünnet üzerinde çok sayıda ayette sünneti anlatıyor. Yani sünnet Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar Allah'ın koyduğu, Muhammed Aleyhisselam'ın ve bütün nebilerin uymak zorunda olduğu yol. Yani şeydir, o hepsine farzdır sünnete uymak. Mesela şeyde Allah-u Teala bu 33. surede bunu yani Ahzab suresinde çok net bir şekilde söylüyor burada. Gerçi o ayetlerin her birisinin anlamını maalesef ciddi manada bozmuşlardır. Yani tefsirlerde, şeylerde. Ne diyor? مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ ف۪ي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ Sünnet Allah. Şimdi Allah'ın herhangi bir nebiye, yani bu nebi burada, Allah'ın bu nebiye görev olarak yüklediği, yani farz kıldığı şeyde ona bir sıkıntı yoktur. Bu Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetinin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar Allah'ın çizdiği yol bütün nebilere çizdiği, gidilmesini emrettiği yol. Bunu Muhammed bütün nebilere de emrediyor. Şeylerde yani farz olandır. Ama sonra bu sünnet kavramı İmam Şafii zamanında çekilmiş. Resulullah'ın söz ve uygulamaları demiş. Ve orada da ayetler ciddi manada tahrif edilerek, ki bizim sistemimizde bununla ilgili arzu edenler çok şey yapabilirler. İmam Şafii'nin hikmet anlayışı başlığını okurlarsa orada görürler. Yani kendi içinde %100 çelişen bir yapısı var. Yanlış olduğu çok şey, dersin başına söyledik ya, dünyanın en zor şeyi yalan söylemektir. Yalan söylediği çok açık. Ama bu yalanlar aynen arkalarına devleti alıp, şeyde de olduğu gibi işte 3. asırda
Roma İmparatorluğu'nun
arkasına alarak yeni bir din icat etmişlerse, devleti arkalarına alıp yeni bir din icat etmişlerdir maalesef. Şimdi peki Muhammed Aleyhisselam'ın görüşü şey görevi ne burada? Allahü Teala ona da onu şu inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için Allah tarafından görevlendirilen uyarıcı ve müjdeciyim. Benim yaptığım tek şey Allah'ın ayetlerini size anlatmak, Allah'ın belirlediği yöntemi uygulayarak açıklamalarını size ulaştırmak ve onu size öğretmektir diyor. Tabii bununla ilgili çok dersler yaptık. Ama bugün Müslümanların deliller dedikleri nedir? Edille-i Erba derler. Hepimiz ezberlettiler. Kitap, Kur'an-ı Kerim, sünnet, Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları. Ya Kur'an'da sünnetin ne olduğu belirtiliyor. Siz bu kavramı bozmaya hakkınız var mı? Ondan sonra icma diye bir şey ortaya çıkarıyor. Efendim ne olur? Ümmetim sapıklık, yanlışta birleşmez diye bir şey getiriyorlar. Ya kardeşim, şimdi ben bir büyük bir salonda insanlar toplansa, herkese birer tane kağıt dağıtsak, desek ki 2 kere 2 kaç etmez, yazın bakalım. Her ortaklaşa hangi rakamı yazarlar?
Sonsuz sayıda her şeyi yazabilirler.
Her şeyi yazarlar. Kaç etmez. 4'ün dışında hepsini yazarlar. Ya yok efendim, Resulullah demiş ki ümmetin batında ittifakı. Ya sadece ümmeti, bir kere bu hadis, bu uydurma olduğu belli zaten de. Ya bırakın Müslümanları. Yeryüzüne batılda ittifak eden kim var ki?
Kimse yok hocam.
Ondan sonra getiriyorlar bir ayeti kerimenin de anlamını tamamen bozarak bir icma diye bir delil uyduruyorlar.
Şey hocam, ve men yuşakir resule min
ba'de Nisa suresinin 128. ayeti var.
110 ya da 115.
ayet, evet. Neyse, yanlış söyledim.
Hocam az önce Hud suresinin 1 ve 2. ayetlerine de güzel bir örnek olmuş. Nasıl bir ayet çarpıtılır diye. Ne alakası var yani? Ben bu ayeti okudum. Ne alakası var bunun icmanın?
Mesela bak, hatta Diyanet'in mealinden okuyalım ya. Kim kendisine hidayet besbelli olduktan sonra, doğru yol besbelli olduktan sonra, parantezine doğru yol yazmış, peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Burada icma ile ilgili ne şey var?
Mürtet kafirden bahsediyor burada.
Burada mürtetten bahsediyor. Bakın burada ne yapmışlar? Ve tebi gayre sebilil müminin. Kelimeyi başını kesmişler, sonunu kesmişler. Müminlerin yolundan başka. Müminlerin yolu ne? Müminlerin yolu Kur'an-ı Kerim'dir. Yok efendim işte icma edecekler. Peki hadi şu az önce okuduğun şeyler, Hristiyanlar diyor ki işte falanca tarihte İznik'te topladık. Filanca tarihte şeyde İzmir'in neydi o?
İşte, Efes'te
toplandık. İşte filanca tarihte Kadıköy'de toplandık. Peki siz hangi tarihte nerede toplandınız? Bir tane örnek gösterin bana. İcma diye bir delil ortaya atıyorlar. Bu şeyin Hristiyanların kopyası değil.
Çok kötü bir kopyası. Bir de kabul etmeyen de kafir diyorlar hocam.
Kabul etmeyen de kafir. İcma diyorlar. Ondan sonra bir de şey yaparlar. Kıyas derler. O da delildir derler. Onların kıyas dedikleri delil de aslında delille alakası yok. Tekilden tekile kıyastır. Onun tek örnekleri de içkidir. İçkiyi de Hanefiler o yolla helal kılmışlardır. Hanefi mezhebinde üzüm suyunun fermentasyonu ile elde edilmiş olan şarap dışında taze üzüm suyu olacak. Öyle rakı gibi kuru üzümden elde edilen değil. Ondan elde edilene şey derler, haram derler. Diğer mezhepler de buna karşı çıkmaz. Ondan sonra ne olacak? Kendi ağa babaları içki içmek istedikleri için fetva verirler. Hatta gece ibadet sırasında vücuda güç vermek için bir iki kadeh atılabilir diye de Hanefilerin en güçlü kitapları olan Mebsut da vardır. Yani çok yani Mebsut ya da Bedai de olabilir. Şimdi karıştırmış olabilirim. Bunlar ta talebeliğimde okuduğum kitaplardır. O zaman en çok hayran olduğum kitaplardı onlar. Şimdi yani bizi hayran etmişlerdi yani şey olarak. Neyse. Evet, Allah-u Teala bakın Müslümanlar da bu açık ayetleri öyle, tefsirler öyle bir saptırmıştır ki anlayabilirsen. Evet, şimdi şu şeyi tamamlayalım. Vakit de bitti. Evet. Yani din adamlarını ve ilim adamlarını şey yaptılar. Allah ile kendi aralarında Rabler edindiler. İşte din adamı, işte bu tarikat şeyhlerinin her birisi birer tanrı maalesef. İlim adamları da birer tanrı olmuştur. Ebu Hanife'ye göre şu şöyle. Ben mesela az önce biz sen de vardın aramızda konuşuyorduk. Şeyin bir pisliğin elbiseye bulaşması halinde namaza ya da vücuda bulaşması halinde namaza mani olacağına dair ne bir ayet ne bir hadis vardı. Hiçbir şey yok. Ama Şafiler diyor ki bir iğne ucu kadar pislik olsan namazın olmaz. Elbiseni çıkar, elbisesiz kılarsın diyorlar. Başka elbisen yoksa sonradan o namazı iade edersin. Allah Allah. Ya ben nereden bileceğim iğne ucu gibi pislik? Hanefiler de avucun ayası bu avuç içi kadar yer derler. Neye dayanıyorsunuz? Peki Allah-u Teala namazı her hal ve şartta kılmayı emrettiği halde bu kadar şart getirse insanlar her zaman temiz elbiseyi nerede bulacaklar? Allah'ın getirmediği şartı getirmişler. Yani ibadetler, şunlar bunlar öyle bir hale getirilmiş ki bugün İslam aleminin zaten işler acısı hali bunu ortaya koyuyor. Ondan sonra Mesih, yani İsa Aleyhisselam da Tanrı edindiler diyor burada. Hepsine verilen emir bir tek ilaha kulluk edindir. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştuklarından uzaktır. Şimdi bak Diyanet'in mealini ben şimdi sana okuyacağım. O şu verdiğimiz manaya uyan bir şey var mı? Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını. Allah'ı bırakan bir Yahudi var mı?
Böyle bir şey olur mu hocam ya?
Nereden çıkarıyor? Yani dun kelimesinin de dun kelimesi de Enes Hoca araştırma yapmıştı ya maalesef. Yani sözlükleri bile bozmuşlar ya. İnanılır gibi değil. Bak Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını. Haham nereden çıktı? Ahbar ilim adamı demektir ya. Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Rahip tamam. Rahip diyebilirsiniz. O din adamları falan filan mana. Ama din adamlarını demen lazım ya. Rahip dedim mi tamamen Hristiyanlığa mahsus olan kişiler anlaşılıyor.
Baştan Anes Dezi'yi vuruyor. Allah'ı bırakıp dedikten sonra bir anlamı da kalmadı zaten yani.
Oysa bunlarda ancak bir olan Allah'a ibadet etmek yer mi olmuşlardır? Ya kardeşim buraya sen ilim adamı ve din adamı dediğin zaman çünkü Müslümanların da sistemi çöküyor. Yani ben Müslümanım diyenlerin, Müslümanların demek de biraz sıkıntılı bir ifade de onların da sistemi çöküyor. Onun için bütün meallere de bu yanlışları maalesef koymuşlardır.
Maalesef hocam.
Allah yardımcımız olsun. İnşallah hayırlara vesile olur. Allah nasip ederse önümüzdeki haftada bu derslere devam ederiz. Cenab-ı Hak bu Kur'an meallerine, tefsirlere ve mezheplerin Müslümanların hayatına sokuşturmuş olduğu yanlışlara karşı ciddi bir mücadele vermeyi hepimize nasip eylesin. Kitabını doğru anlayıp doğru yaşamayı ve doğru bir şekilde tüm insanlığa tebliğ etmeyi, kendi huzuruna da kendisine tam teslim olan kişiler olarak gelmeyi cümlemize lütfeylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah yardımcımız olsun.